Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Bidatlerin usulü derslerimizde yine önemli bir başlıkta kalmıştık. Selefin yolu ve genel naslarla amel. Selefin fazileti ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onları temize çıkarması, onların yoluna ve tarikine yapmış olduğu övgü herkesçe bilinmektedir. Yani bu ümmetin selefi olan sahabe, tabi'in onların yoluna kitap ve sünnette tezkiye gelmiş, teşvik gelmiştir aynı zamanda. Çünkü onların yoluna uymak, onların yoluna muhalefet edenlerin yoluna uymaktan daha hayırlıdır, daha üstündür, daha önceliklidir. Bizzat selefin kendisinden bu söylediklerimize işaret eden ve bunu açıklayan sözler gelmiştir. Ebu'l-Aliye rahimeullah, bu tabiinden Rufey bin Mihran er-Riyahi tabiinin alimlerinden birisi diyor ki, ayrılığa düşmeden evvel üzerinde oldukları ilk iş üzerinde olun. Yani sahabelerin ayrılığa düşmeden önceki ilk iş bunun üzerinde olun. Bu zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hakim'in Müstedrek'inde rivayet ettiği 73 fırka ile ilgili hadisinde şu lafıza gelir. Bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır o kurtulan fırka. Burada bugün kaydı var ziyade olarak. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken sahabeleri hangi yoldaysa o yolda olanlardır kurtulanlar. Yoksa sahabe Allah Resulü'nün vefatından sonra ihtilaf etmiştir. Bu ihtilaflar delil olmaz. El-Evza'i rahimullah ise şöyle der. Kendini sünnet üzere sabırlı tut. Yani sünnetler üzerine sarılmakta sabret. Kavmin durduğu yerde dur. Yani selefin durduğu yerde dur. Onların söylediğini söyle. Sustukları şeyde, sustukları konuda sen de sus. Salih selefinin yoluna gir. Çünkü onlara yeten sana da yeter. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Müslim'in sahihinin mukaddimesinde gelen rivayette sizden sonra bazı insanlar ne sizin işittiğiniz ne de babalarınızın işittiği, yani sizin ve sizin babalarınızın işitmediği şeyler konuşacaklar diyor. Bunlardan sakının diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani bu hadise göre selefi olmak vaciptir. Farzdır her Müslümana. Yani konuştuğumuz şeyler, itikad ettiğimiz şeyler selefte olanlar olmalı. Ne sizin işittiğiniz ne de babalarınızın işittiği şeyleri konuşanları gördüğünüzde onlardan sakının diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte selefilik dediğimizde budur zaten. Yani sahabelerin durduğu yerde durmak, onların konuştuğu yerde konuşmak. Onların konuşmadığı, onların yorum yapmadığı yorumlara girişmek değil. Bu bölümün muhtevasının bidatle yakından alakası hassas ve ince konuları vardır. Zira insanların çoğu bidatlerini devam ettirebilmek ve içinde bulundukları vakaya delil olarak genel nasları ileri sürmektedirler. Bunda büyük bir hata vardır. Usul ilmindeki önemli bir kaideye aykırıdır. Açıklaması daha sonra gelecek demiş müellif. Örneğin bir grup namaz kılmak ya da bir ilim halkasına katılmak için mescide girseler. Mescide girdiklerinde işlerinden birisi cemaatle tahiyyetül mescid namazı kılmayı teklif etse ve aralarından bir kısmı bunu inkar edip reddetse, karşı çıksa, bunun üzerine teklifi öneren kimse, yani cemaatle kılan bu tahiyyetül mescid namazını diyen kimse, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kişinin başka biriyle kıldığı namaz, yalnız başına kıldığı namazdan daha faziletlidir. İki kişiyle kıldığı, tek kişiyle kıldığından daha faziletlidir hadisini delil olarak öne sürse, bunun neticesinde iki ayrı görüş ortaya çıkmış olur. Bir kısmı bu delillendirmeye uyum gösterir ve bir kısmı da delilin kastettiği şey bu değildir diyerek karşı çıkar. Peki, böyle bir durumda doğruyu yanlıştan ayıran fasıla nedir? Ayrıcı söz nedir? İmam Şatibi, insanı hayrete düşüren El-Muvafakat isimli eserinde şöyle der. Mütekaddim selefte, yani öncekilerin zamanında her şer'i delille ya devamlı olarak ya da çoğunlukla veya az ya da herhangi bir vakitte amel edilmiş ya da o delille amel sabit olmamıştır. Bunlar üç kısımdır. Birinci kısım, söz konusu delille devamlı olarak ya da çoğunlukla amel ediliyor olmaz. ne onunla delillendirmede ne de ona uygun olarak amel etmede herhangi bir sorun yoktur. Çünkü uyulacak sünnet, doğru yol odur. Söz konusu delil, farzlık, mendupluk ya da başka bir hüküm gerektiren delillerden olur. Tıpkı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın taharet, namaz, zekat, kurban, akika, nikah, talak, alışveriş, bunun gibi meselelerdeki fiilleri, sözleri, bunların dışında dinde varid olan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söz, fiil ve takriri ile açıklamış olduğu hükümler gibi. Gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili, gerekse onunla beraber ya da vefatından sonra sahabenin fiili devamlı olarak ya da çoğunlukla buna uygun olmuştur. Özetle, söz fiile eş değer olmuş, ona hiçbir şekilde muhalefet etmemiştir. Ümmetin onunla delil getirmesinin ve amelinin sıhhatinde mutlak suretle hiçbir şekilde problem yoktur. İkinci kısım, onunla amelin ancak az olması ya da herhangi bir vakitte ya da herhangi bir halde olması ve onun dışındaki olanın tercih edilip onunla amelin devamlı veya çoğunlukla olması hali. Bu da uyulacak sünnettir. Burada da uyulacak sünnet bu devamlı yapılan şeydir. Ama onunla amelin az olduğu delile gelince onda ve ona uygun amelde tesebbüt etmek, sabit kalmak, daha genel ve kendisiyle amelin daha çok olduğu delille amele devam etmek gerekir. Çünkü evvelkilerin bu daha az olana muhalif amele devam etmeleri ya şer'i bir mana ya da şer'i olmayan bir mana sebebiyledir. Şer'i olmayan bir mana ile olması batıl olacağından, yani dini olmayan bir manada olması batıl olacağından muhakkak suretle şer'i bir mana dolayısıyla onun ameli tercih etmiş olmaları gerekir. Eğer durum böyle ise az olana uygun amel etmek gerçekte muarız olmasa bile, aykırı olmasa bile onunla şer'i bir mana sebebiyle tercih etmiş oldukları amele aykırı gibi olur. Bu ifadeler biraz kapalı geliyor şimdi. Çünkü yabancı gelen kelimeler var. Kast edilen şu. Misal verelim. Sitede de yazmıştım gerçi. İlmihal'de de ele almıştım. Mesela bazı arkadaşlarımız namazdan sonra Allahu Ekber diyorlar. Sesli bir şekilde. Şimdi bu rivayet, bu rivayetin kendisi böyle bir amelin terk edildiğini gösterir. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, biz diyor namazı bittiğini, Allah Resulü namazı bitirdiğini sesli şekilde tekbir getirmelerinden anlardık diyor. Ne zamandan bahsediyor? Çocukluk döneminde. Halbuki aynı İbn Abbas radıyallahu anh yetişkin döneminde de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'la cemaate katılmış birisi. Bu zamandan bahsetmiyor da çocukluk döneminde böyle anladığından bahsediyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam uygulaması bunun üzerinde devam etmemiş. Ve namazın arkasından Allahu Ekber denileceğini gösteren, sesli bir şekilde Allahu Ekber denileceğini gösteren başka bir rivayet de yok. Sahabe uygulaması da yok. İbn Abbas da bunu çocukluk dönemine atfediyor. İmam Şafii bu yüzden diyor ki, bunu diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğretmek için geçici uygulamıştır ve sonra terk etmiştir. Bu rivayetin kendisi terk edildiğini gösterir. Ve dua ve zikirlerde asıl olan genel yönlendirme Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sessiz yapılmaz. Öğretmek kastıyla olan hariç sessiz yapılmaz. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh'ın cenaze namazına Fatiha'yı sesli okuması, ben bunu öğretmek için yaptım demesi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın iftitah duasını sesli okuması ve bunu size öğretmek için yaptım. Yani buna devam etmeyin demesi gibi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan şimdi bize şöyle bir lafız gelmemiş. Yani işte bu Allahu Ekber demem size öğretmek için diye böyle bir lafız gelmemiş. Ama sahabenin bu uygulamayı terk etmesinden, hatta Allah Resulü'nün bunu terk etmesinden biz anlıyoruz ki bu geçici bir uygulamaydı. Bunu devamlı yapmak da o yüzden bir müşkülat olabilir. İbn Abbas radıyallahu anh'a geçmiş zaman kipi kullanıyor. Biz diyor buradan anlardık diyor. Yani çocukluk döneminde, cemaate katılmadığı dönemlerde, cemaatin kendisine vacip olmadığı dönemlerden bahsediyor. Halbuki o buluğa erdikten sonra da Allah Resulü ile cemaatle namaz kılmış birisi. O zaman da bunu yaptıklarından bahsetmiyor. Ha, bu hadis neye delil olur? Öğretmek kastıyla zikirleri sesli birilerinin işitebileceği şekilde yapmanın meşru olduğuna delalet eder. Ama sürekli devam etmeye delalet etmez.
Allah Resulü sessiz namazlarda bazı şeyler işittirdiği var.
Tabii. Bu da aynı. Bu da aynı. Mesela biz ikindi namazında, öğle namazında kıraati sesli yapmayız. Bunu çok nadir yapmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bazen işittirdi diyor. Bunu sahabe söylüyor. Bunu o bazen diye söylediği için böyle almak lazım. Yani bunu sürekli olarak yaptığında problem teşkil eder. Mesela bu bazen ifadesini Şeyh Elbani'de görürsünüz. Namaz Risalesi'nde elleri bazen kaldırmak der secdelerde. Bu şekilde bazen kaldırmak diyen alimler burada hata ederler. Çünkü bu bazeni sen söylüyorsun. Sahabe söylemiyor. Veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bazen yapabilirsiniz demiyor. Bilakis Allah Resulü'nün emri, namazı benden nasıl gördüyseniz, size benden nasıl sabit olursa öyle kılın emri vardır. Aynı İbn Ömer radıyallahu anh'a bu bazen ifadesini reddeden bir fiil sabit olmuş kendisinde. Yani mesela burada ne delil getiriyor? İbn Ömer radıyallahu anh'a iki secde arasında ellerini kaldırmazdı diyor. Başka rivayetlerle sabit oluyor ki bir sürü sahabeden iki secde arasında el kaldırma var. O zaman Elbani rahimehullah buradan bu rivayetleri cem etmek için bazen diyor şimdi. Ama sen niye bazen diyorsun? İbn Ömer'in kavminden dolayı. Aynı İbn Ömer radıyallahu anh'a hem Allah Resulü'nün secdelerde el kaldırdığını rivayet etmeye başlıyor, hem de el kaldırmayanlar taşlıyor. Demek ki bu bazenlik bir şey değil.
Taşlamayı İbn Ömer mi
yapıyor? İbn Ömer radıyallahu anh'a yapıyor.
El kaldırmayı.
Tabii. Bizde ise bu güzel ahlak diye taltif edilir. Böyle bir davranış. Selefe bakın. O secdelerde el kaldırma risalesinde bir iki tane örnek zikrettim. Meşhur hadis imamlarından birisinin meclisine birisi geliyor hadis yazmaya. Bir namaza duruyor. Namazda ellerini kaldırmıyor. O gelip yanına selam verince diyor ki, eğer diyor bu sünnetle amel etmeyeceksen bizim arkadaşlık edemezsin diyor. Bir diğer alim, İbn-i Mehdi'ydi galiba, sana diyor Zühri'nin İbn Ömer radyalanmadan rivayet etti. Allah Resulü her tekbirle beraber ellerini kaldırdı hadisi ulaşmadı mı diyor. Ulaştı diyor. O zaman diyor niye kaldırmıyorsun? Yani Allah sana bunu niye terk ettin diye sorduğu zaman ne cevap vereceksin diyor. Yani selefte bu vardı. Hatta Ömer bin Abdülaziz, El-Evzai, bunlardan gelen rivayetlerde, Ahmet bin Hanbel'den gelen rivayetlerde elleri kaldırmayan kimsenin tedip edileceği, yani tedip cezası verileceği uygulama olarak gelmiştir selefte. Yani bu edeplendirilir. Ama bizde sanki karışmamak güzel ahlak gibi anlatılır. Buna dikkat etmek lazım.
Bizim sünnetten uzaktan yakından alakamız yok bu tarz düşünmeyi.
Biz burada sadece şunu esas alıyoruz. İnsanlara bu konuda ilmin ulaşmaması. Bunların kanadı kimseler. Kendisine hadis ulaşmasına rağmen terk edenler hakkında. Tabii. Üçüncü kısım, evvelkilerin o delille hiçbir şekilde amel ettiklerinin sabit olmaması. Yani selef bununla amel ettiği hiçbir şekilde sabit olmamış. Selef yapmamış bunu. Bu durum onların gerçekte delilin zannettikleri şey üzerine delil olmayışından daha şiddetlidir. Çünkü söz konusu delil onların zannettikleri şeye delil olsaydı sahabenin ve tabiinin anlamayıp da onların anlaması düşünülemezdi. Neydi mesela? Burada örnek namaz. Tahiyyetül mescid namazını iki rekat cemaatle kılma. Şimdi şayet şu hadis, yani bir kişinin diğer bir kişiyle kıldığı namaz tek başına kıldığından hayırlıdır, iki kişiyle kıldığı bir kişiyle kıldığından hayırlıdır hadisi burada delil olsaydı bunu öncelikle sahabe uygulardı. Esas bu şimdi. Dolayısıyla genel manalı rivayetleri delil getirdiğimizde bunu sahabe yapmış mı esas olacak. Genel manayla delil getirdiğimizde. Evet. Ameli terk etmek dahi olsa evvelkilerin ameli bu mevhumun gerektirdiğine nasıl aykırı olabilir? İşte sonrakilerin bu kısımda belirtilen cinsten yapmış oldukları amel evvelkilerin icmağına muhaliftir. Yani evvelkiler bunu tahiyyetül mescidi cemaatle kılmayı terk etmekle icma etmişler. Cemaatte kılmamışlar. İcmaya muhalefet eden herkes hatalıdır. İster biliyor olsun, ister bilmiyor olsun. Burada mazeret söz konusu olmaz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti sapıklık üzere bir araya gelmezler. Onların yaptıklarını yapmak, terk ettiklerini terk etmek, işte sünnet, muteber iş ve hidayet odur. Bundan sonra ise doğru ve yanlış vardır. Evvelki selefe muhalefet eden herkes hata üzeredir. Bu da ona hata olarak yeter. Alimlerin amel etmediği zayıf hadis de bu bağlamdadır. İlim ehlinin yani zayıf olduğu gerekçesiyle terk ettikleri, onun ameli terk ettikleri, ittifak ettikleri hadisler böyledir. Buradan hareketle ehli sünnet, rafizilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra Ali'yi halife tayin ettiğine dair iddiasına kulak asmamışlardır. Çünkü sahabenin tamamının bu iddianın hilafına olan ameli, bu iddianın batıllığına ve itibar edilmemesi gerektiğine bir delildir. Çünkü sahabe hata üzerinde icma etmez. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliğinde icma etti sahabe. Bidat ve sapıklık ehlinin çokça kitap ve sünnetle delil getirdiklerini görürüz. Onlar kitap ve sünneti kendi mezheplerine uyarlarlar, uydururlar yani. Müteşabihatı ve avamın kafasını karıştırırlar. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını zannederler. Mesela siz de şahit oldunuz. Allah'ın evlerinden bir evde toplanan bir topluluk. Kastedilen mescitler. Değil mi? Bunu işte herhangi bir yer diye genelleştirmek böyledir. Bu genel ifadeden işte derneği tahsis etmek böyledir. Veya dergahı tahsis etmek böyledir. Veyahut cemevini tahsis etmek böyle bir şeydir. Sonra El-Muvafakat'ta Şatibi şöyle der. Bütün bunlardan sonra anlaşılan şudur. Şer'i delile bakan herkesin o delilden evvelkilerin, öncekilerin ne anladığını, onunla nasıl amel ettiklerini gözetmesi gerekir. İşte bu doğru olmaya daha layık, ilim ve amel yönünden daha sağlamdır. Kardeşim selef ne yaparsa yapsın, hadis var. Demek ki burada tutarlı bir şey değil. Uygulama bakımından mesela genel manalı bu hadise sen özel bir manaya yüklediğinde selef bunu böyle tahsis etmiş mi? Burası mesele. Mesela günümüzde şöyle bir fetva veriliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadının 3 gecelik yolculuğu tek başına yapmasını yasaklıyor. Sonra 2 gün 2 gece, sonra 1 gün 1 gece. Diğer bir rivayet lafzında da mutlak manada kadının yolculuğa çıkması diyor. Sefere çıkmaz. Ebu Davud da bir rivayette bir beritlik mesafe diyor. 25 kilometre yani. Bu iddia sahipleri diyor ki biz diyor en azını alıyoruz. Burada gün sınırı gelmiştir. En az da bir gündür diyor. Bu hadislere muhatap olan sahabe nasıl anlıyor? Buraya bakacaksın. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh mutlak manada mesela bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Allah Resulü kadının yanında mahremi bir erkek olmadan yolculuğunu yasaklamıştır diyor. Bu rivayet Ebu Said el-Hudri'nin rivayeti Ayşe radıyallahu anh'a aktarıldığında gidiyor kadınlar topluluğuna ve sizin hepinizin yanında mahremi var mı diyor. Uyarıyor onları. Usul açısından ise tahsis mesela diyorlar ki İşte 4 günlük, 3 günlük ve bu genel ifadeli nasıl, yani kadın yolculuğa çıkamaz mahremi olmadan ifadesini, işte bu bir günlük hadis tahsis ediyor diyorlar. Eğer bu tahsis ediyor olsaydı niye 2 günlük tahsis etmiyor, 3 günlük tahsis etmiyor da 1 günlük tahsis ediyor? Veya niye bir beritlik mesafeli rivayet tahsis etmiyor da 1 günlük tahsis ediyor diye sorarız. Bu esasında usul konusunda ne kadar cahil olduklarını gösterir bu iddia sahiplerinin. Çünkü tahsis için özel olarak zikredilenin, genel olana aykırı olması gerekir ki tahsis etsin. Mesela çeşitli vesilelerle bunu açıkladık. İşte çay veren kardeşimize desek ki buradakilere çay ver. Yani bu mecliste bulunanlara çay ver dediğimizde bak bu genel. Burada bulunan herkesi kapsar. Sonra ben desem ki Erhan'a da ver dediğimde bu sadece Erhan'ı vermesini gerektirmez. Diğerlerine de vermelidir. Değil mi? Burada sadece Erhan'a verdin mi bu yerine gelmez. Bu emir yerine gelmiş olmaz. Niye? Çünkü özel genele uygun bir şekilde zikredildi. Ama şöyle deseydim, buradakilere çay ver ama uyuyanlara çay verme dediğim zaman, bak bu tahsisti. Niye? Genele aykırı bir şekilde zikrettim bunu. Şimdi bu hadise uyguladığımız zaman bu kaideyi, tahsis nasıl olur? Veya taklit. Allah Resulü bir hadisinde buyuruyor ki, kadın yolculuğa yanına mahrem olmadan çıkamaz. Bitti. Hangi yolculuk olursa olsun. Sonra diyor ki, bir berit mesafeye çıkamaz. Genele uygun bak. Bir berit yolculuktur. Yolculuk mesafesidir 25 kilometre. Sonra diyor ki, bir günlük mesafeye çıkamaz. Bu da genele uygundur. Tahsis veya takidi gerektirmez. Diyor ki, iki gün. İki gün de sefer yasağına dahil. Üç gün diyor. Bu da sefer yasağına dahil. O halde burada özelin genele uygun bir sigada zikredilmesi söz konusudur. Tahsis girmez buraya. Tahsis burada anlaşılmayınca başka meselelerde buna binaen geliyor şimdi. Parmak işareti meselesinde de şaz diyenler bu meseleyi anlamadıklarından getiriyorlar bunu. Mesela düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İbn-i Ömer radıyallahu anh, İbn-i Zübeyir veya diğer sahabeler, Ebu Hümeyde, Said'i, Allah Resulü namazda oturduğunda parmak işareti yapardı diyor. Bak, oturduğunda parmak işareti yapmak genel bir ifade. Sonra bu genele uygun bir şekilde özel bir ifade geliyor. Allah Resulü teşeğüde oturduğunda bu parmak işaretini yapardı diyor. Aha, bu tahsis diyor. Tahsis değil. Genele aykırı değil ki. Teşeğütte yapardı, başka bir yerde yapmazdı demesi lazım tahsis olması için.
Orada kısıtlaması lazım. Yani.
Tabi. İşte usuldeki temel bazı kaideler anlaşılmayınca, yani bu konuda cahil olan insanlar alim vasfında ortaya çıktığı zaman birçok meselede çoğalıyorlar. Ve burada da işte şaz, hadis usulüne kadar giriyor bu şimdi. Şaz hadis tabirini buradan getiriyorlar. Yani şaz diyebilmemiz için ne olması lazım bize? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki secde arasında oturduğu zaman iki elini iki dizinin üzerine koyardı, böyle yayardı diye bir hadis olacak. Ondan sonra buna aykırı hadis parmak işareti yapardı diye gelecek. Sonra biz bu ikisini cem etme yollarını arayacağız. Cem edemezsek, sıkan ziyadesi olduğunu ispat edemezsek ancak o zaman şazlığından bahsedilecek. Ama bundan hiçbir söz konusu değilken şaz demek usul bilmezliktir. Hadisle hiç alakası olmayan, hadis usulü ilmiyle hiç alakası olmayan insanların ahkam kesmesidir bu. Ondan sonra da işte bu şaz diyor, bu şöyle diyor falan filan böyle geliyor. Yahu bu işin bir usulü var. Usulde ne deniyor bir bakın. Yani Allah esasında kimseyi ikilemde bırakmıyor. Ama şu adil şahitlik meselesi var ya, Allah'tan korkmama, adaletle şahitlik yapamama meselesi. Arkadaş, bu meseleyi ben iyi bilmiyorum demekten insanları çekindiriyor. Hakkı itiraf etmekten insanları engelliyor. Adil şahit olmayanlar bu sefer kendi nefsi yenik düşmesin diye, ezik düşmesin diye bu sefer batılı destekleme yolunu tutuyor. Adil şahitlik bak bu gibi meselelerde devreye giriyor. Yani Allah için dine şahitlik yapmıyor. Dindeki hüküm ne? Allah'tan kork, doğruyu söyle. İşte heva giriyor burada. Evet, Şatibi burada El-İtisam kitabında da şöyle diyor. Müteşabihata tabi olan. Müteşabihat neydi?
Birden
fazla manaya gelmesi muhtemel olan, muhkem olmayan, mensuh olan. Bu gibi delilleri delil getirmektir. Hükmü kaldırılmış olan delil getirmektir. Hadis değil mi? Sahih değil mi? Sahih. Ama nesk edilmiş. Bir kimse nesk edilmiş bir hadisi getirirse bu müteşabih delil getirmektir mesela. Taklit edilmiş, tahsise uğramış, genel manalı bir hadisi getirmesi müteşabihle delil getirmektir. Mesela bir topluluk Allah'ı zikretmek üzere toplandığında, değil mi? Genel bir ifade. Bu genel ifadeyi tahsis edilmiştir. Nerede? Mescitte. Sen bu tahsis edilmiş, tahsise uğramasına rağmen halen genel lafzını delil getirirsen burada problem olur. Mesela bazılar getirdi hani, canım işte yeryüzü mescit kılındı diyor. Her zaman her yer mescit. O zaman arkadaş her yere hela ihtiyacını gideremeyeceksin. Yani nereye çıkarsam tahiyyatül mescit namazı kılacaksın. Böyle bir şey yok. Yani tahsis edilmiş olanı, tahsis edilmiş olan bir delili, umum lafzı üzere bile kalsa, tahsis edilmiş olan delil getirdiğiniz zaman, bak bu bir problemdir, usul problemidir. Mescitlerde itikafa çekildiğiniz zaman diyor ayette. Ayet diyor canım, ayet. Bak mescitler diyor, hangi mescit olursa olsun diyor. Ama hadis bunu tahsis etmiş, üç mescit. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. İtikafa çekilmenin ancak bunlarda olacağını bildiriyor hadis-i şerif. Sen burada umumla delil getiremezsin şimdi. Umumla delil getirmek burada müteşabihlere tutunmaktır. Ayşe radıyallahu anh'a mescitte oyun oynayan Habeşlileri seyretmişler diyor. Bu müteşabihle delil getirmektir. Ne açıdan müteşabih? Ayşe radıyallahu anh'a bu sırada çocuktu. Baliği olmamıştı. Bunun sebebi bir, bu olabilir. İki, hicab emrinden önceydi. Burası da kesin. Sebep bu da olabilir. İkisi de mümkün. Çünkü hem bali değildi o sıra, hem hicab emrinden önceydi. Daha başka müteşabih olduğuna delalet eden şeyler var ama bu ikisi yeter. Veya Bukhari'de işte gelin düğündeki misafirlere hizmet ediyordu diyor. Hicab emrinden önce mi sonra mı? Burasına değinmiyor. Çünkü hicab emrinden öncesinde zaten problem yok. Beraber yemek de yiyorlardı. Hicab emrinden önce mi sonra mı bu? Yani erkeklerle kadınları ayıran hicab emrinden önce mi sonra mı? Yani heva ehli müteşabihlerle delil getiriyor. Muhkemleri terk ediyorlar bu sefer. Muhkemle kadınların yanına girmeyin. Peki akrabasına ne dersin? Yani mahremi olmayan akrabasına o ölümden beter diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müteşabihlere tutunup muhkem olandan kaçmak işte bu. Selefi Salih'in zamanında bilinmeyen manalar yükleyen, illetleri tahrif eden, vahi yani çok zayıf hadislere tutunan, amacına uyan her söz, fiil ve itikada istidlal için delilleri tereddütsüz alan hiç kimse bu fiilinde başarılı olamaz. Mesela Cübbeli Ahmet'in uydurma olduğu çok bilinen bir hadisi delil getirmesi gibi. İşte perdeyi aç bakalım, perdenin arkasında kim var? Bu uydurma bir hadis. Bunu getirmeleri veya uydurma olduğunda ittifak edilen, sıkıştığınızda kabir ehlinden yardım isteyin hadisi. Ama hevasına uyuyor ya, bunu hadis diye naklediyor. Heva ehlinin işi bu. Bunun delili ise, yani bunun başarıya ulaşamayacağının delili, bidatle şöhret bulmuş her fırkanın tereddütsüz olarak bidatine bir ayeti ya da hadisi delil getirmesidir. Yani her bidat fırkası ayet veya hadis delil getiriyor sonuçta. Kendini bundan kurtarmak isteyenin kendisine doğru belli olana kadar tesebbüt etmesi, araştırması, meselelerde sebat üzere araştırması gerekir. Kim de bu konuda mütesahil, gevşek davranırsa hevanın elleri onu telef olmaya iter. Yani selef değil, telefi olur yani. Telef olur. Allah'ın dilemesi dışında onun içine düştüğü durumlara kurtuluş yoktur. Öyle bir hevaya dalar ki işte umum nasları getirir, takhid edilmiş, tahsis edilmiş, nesh edilmiş veya selefin anlamadığı bir şekilde yorumlarla ve delil üzere olduğunu zanneder. Kitap ve sünnetten delil üzereyim zanneder. O yüzden burada ayrıca şey işte selefin üzerinde olduğu yola sarılmak. Hafız İmam İbn Abdülhadi Es-Sarimul Menki kitabında şöyle der. Herhangi bir ayet ya da hadis hakkında selefin zamanında olmayan, onların bilmediği ve ümmet için beyan etmedikleri bir tevilin ihdası caiz değildir. Sünnetin gereğini açıkladığında işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında öyleydi ama şimdi zaman böyle değil denmesi gibi. Çünkü böyle bir tevil ihdas etmek onların bu konudaki hakkı bilmedikleri, ondan saptıkları ve sonradan gelen bu itirazcının doğruyu bulduğu manasını içerir. Yani selef bilmiyor da bu meseleyi, bunlar bulmuş manasına gelir. Allame İbnül Kayyım Es-Sevaikul Mürsel'de özetle şöyle der. Allah'ın kitabını tefsirde selefin ve imamların aksine, hilafına söz ihdas etmek iki şeyden birini gerektirir. Ya bizzat ihdas edilen o söz hatadır ya da ona muhalefet eden selefin sözleri hatalıdır. Ya selef hatalı diyeceğiz ya da bu sonradan çıkan bu yorumlar hatalı diyeceğiz. Akıllı olan hiç kimse onun yanlış veya hataya selefin sözünden daha layık olduğuna şüphe etmez. Değersiz, küstah, saygısız ise şöyle bir makam, böyle bir makamda şöyle der. Bizler de onlar gibi adamız. Yani onların görüşü varsa bizim de görüşümüz var. Böyle kibirli birisine söylenecek bir şey yoktur. Kapı yüzüne kapatılır. Doğru anlayışa ulaştıran Allah'tır. Müellif diyor ki şimdi, derim ki bu kaydı anlaşıldığına göre sözümüzün başında vermiş olduğumuz örnekte ikiye ayrılan gruptan hangisinin hidayet üzere olduğu da anlaşılmıştır. Neydi örnek? Tahiyyetül mescid namazını cemaatle kılmak. Öyle ki selef radıyallahu anhumun ameli ve anlayışı o genel delil üzerine olmamıştır. O delille farz namazları, vakit namazlarını, teravih namazını, bunlarda cemaatin meşru olduğu namazlar dışında cemaat namazı için istidlalde bulunmamışlardır. Yani farz namazlarla teravih namazı dışında başka bir nafileyi cemaatle kılmak hakkında, mesela kuşluk namazı, evvabin dediğimiz kuşluk namazı veya revatip sünnetler, bunlar cemaatle kılmaya delil getirmemişlerdir. O halde o umumun bütün cüzlerine değil, cüzlerinin bir cüzünde cereyan etmiştir. Uygulamalı başka bir örnek, Ebu Davud Sünen'inde 538 nolu rivayette, Mücahit'ten hasen bir senetle şöyle dediğini rivayet ediyor. İbn Ömer ile beraberdim. Adamın birisi öğle ya da ikindi namazında tesbih yaptı. Tesbih birden fazla manaya gelen bir kelime. Kullanıldığı yere göre manası değişir. Sabah eğer ezanda tesbihten bahsediliyorsa, sabah ezanında bu Esselatu hayrun minennem sözünü söylemektir tesbih. Ama diğer ezanlarla beraber kastediliyorsa, kullanılıyorsa tesbih kelimesi, haydi namaza, haydi namaza diye bir uyarcının uyarmasıdır. Birisi böyle bir tesbih yapıyor. Bunun üzerine İbn Ömer ona bizden uzaklaş, yani tercüme hatası bu, haydi buradan uzaklaşalım. Bu bir bidattir. Bu senin bu yaptığın bidattir dedi. Yani o kimsenin yaptığı bidat sebebiyle terk ediyor. Şimdi umumi delil ne? Burada başka bir delil daha getirecek de müellif. Ben başka bir delili zikredeceğim burada alakasından dolayı. Ezan okunduğu zaman, ikamet okunduğu zaman mescidi terk eden kimse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a isyan etmiştir. Hadis. Ama bidat sebebiyle terk eden böyle değilmiş bak. Bidat sebebiyle bunu terk eden bu böyle değil. Şimdi birisi gelse ve namazı hatırlatanın üzerine herhangi bir kabahat olur mu dese. Çünkü Allah Azze ve Celle hatırlat, şüphesiz hatırlatmak müminlere fayda verir buyuruyor. Zariyat suresi 55. ayetinde dese. Onun bu sözü kabul edilmez. Bilakis böyle bir anlayış reddedilir. Çünkü selef bu ayetten böyle bir mutlaklık ve umumiyet anlamamıştır. İbn Ömer radıyallahu anh'ın ittibada şiddetli, iltizamda dikkatli olduğu bilinen bir şeydir. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı, söylediği fiillerin, sözlerin ve fiillerin dışına çıkmama konusunda çok dikkatli davranan sahabelerden birisi. Ona muhalefet etmeme noktasında. Üçüncü örnek, hapşırdıktan sonra söylenmesi gerekene ziyade olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatı, yani ona salavat getirmeyi inkar etmesi, buna karşı çıkmaz sayı olarak İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelmiştir. Bununla beraber Allah Azze ve Celle'nin muhakkak Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin ayeti geneldir. Ve o salatta bu umumiliğe girmektedir. Bu umumun içerisinde bir cüzü. Fakat sahabe ve onlardan sonrakiler bu ayeti bu şekilde anlamamışlar ve selef-i salih bu şekilde tatbik etmemişlerdir. Onların anlayışı daha öncelikli, mertebeleri daha yücedir. Elbani Rahimullah Sahiha kitabında şöyle der. Suyuti el-Havilil Fetavi kitabında onun zemmedilmiş bir bidat olduğunu kesin olarak belirtmiştir. Taklitçiler Suyuti'yi onun zemmedilmiş bir bidat olduğunu cezmetmeye, yani bunu kesin olarak belirtmeye sevk eden sebebe cevap verebilirler mi diye soruyor Elbani. Onlardan bazı gafiller ileri atılıp adetler olduğu üzere vefatı Muhammed bin Abdülvehhab'ın vefatından yaklaşık 300 yıl önce olmasına rağmen Suyuti'ye Vahhabi demeye kalkışırlar. Bu bana Dımeşk'ın medreselerinden birinde cereyan eden acayip bir kıssayı hatırlattı. Hristiyan meşhur üstadlardan birisi Muhammed bin Abdülvehhab'ın Arap Yarımadası'ndaki hareketinden, şirkle, bidatlerle ve hurafelerle yapmış olduğu mücadeleden bahseder ve övgüde biraz ileri gider. Bunun üzerine öğrencilerinden birisi şöyle der, anlaşılan Üstad Vahhabi. Başkaları ise hemen Suyuti'nin hatalı olduğunu söylerler. Ama delil nerede? Hangi delile istinaden hatalı? Bu konuda delil Suyuti ile beraberdir. O da Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kim bizim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur hadisidir. Suyuti Rahimullah bu anlayışında yüce sahabiye tabi olmuştur. Bütün bu belirtilenlerden sonra deriz ki evvelkilere, selefe, muhalefetten sakının. Eğer ortada herhangi bir fazilet varsa öncekiler onda daha hak sahibidirler. Yani onda bizi geri bırakmışlardır. Yardım, muvaffakiyet Allah Azze ve Celle'dendir. Bir sonraki başlıkta hakiki bidat nedir? İzafi bidat nedir? Ve bidatlerin sahih olmayan hadislerle alakası başlıkları geliyor. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mesele var mı? Şimdi Vahhabilik Muhammed bin Abdülvahhab'tan itibaren yani kitap ve sünnette amel edenlere bir yafta. Şimdi burada Elbani ne diyor? Sen Suyuti'nin bu sözüne yani sapşırmaktan sonra salat getirmeye bidat demesini delil olarak getirdiğinde cahillerden bazı çıkar res o da Vahhabi der. Ben bununla karşılaştım. Sufilerin, mesela internette, inspikte, Sufilerin odasındayım. Cezbeden bahsediyor, menzilcilerin odası. Konuşan da vekil galiba, şeyhin vekillerinden birisi. Dedim, çok güzel bir şey anlatıyorsunuz. Yani cezbe anlattığınıza göre güzel bir şey. Peki dedim, sahabelerde böyle bir şey var mıydı dedim. Sana dedi, sonra cevap vereceğim dedi. Devam etti konuşmasına. Biraz sonra... Şimdi dedi Seyda Hazretleri kalbime attı kardeş dedi. Senin sorunun cevabı dedi Bukhari'de dedi. Sormuştun ya dedi sahabe cezbe var mı? Ben dedim Bukhari dedim en az 3-4 sefer okudum baştan sona dedim. Böyle bir şey görmedim dedi. Var var dedi. Orada üstelemedim. Sonraya bıraktı yerini vermeyi. Erteledi. O esnada anlattığı şey içerisinde, konu içerisinde şunu söyledi. Farz namazı kılınca arada hiç konuşmadan nafileye başlayacaksın. Bu daha faziletlidir. Gibi bir şeyler anlattı. Ben de tak Müslim'in hadisini yapıştırdım. Muaviye radıyallahu anh'tan gelen. Mutlaka araya bir konuşma veya çıkış katsın. İki namazı birleştirmeyin hadisini. Bukhari ve Müslim. Şimdi dedi ki, mezhebe bakacaksın dedi. Mezhebe bakacaksın dedi. Yani hadisten böyle sen hüküm çıkaramazsın dedi. Vallahi dedim tamam bu sözünüz doğru. Yani hadisten işte keyfi bir hüküm çıkarmaya biz de karşı çıkarız. Ama dedim bakın dedim İmam Şahrani diyor ki dedim özellikle İmam Şahrani dedim çünkü İmam Abdülvehhab Eş-Şahrani onun ismi de Abdülvehhab Sufidir. Yani Şazeliye'nin bir kolunun da kurucusu. Şahraniye kolunun kurucusu. Suyuti'nin öğrencisidir aynı zamanda. Sufi yani. Hem de Sufilerin bayağı aşırılarından birisi. Şahrani Mizanül Kübra kitabında diyor ki dedim. Ümmet Bukhari ve Müslim'in sahih olduğunda ittifak etmiştir. Mezhebine uysa da uymasa da bir Müslüman Bukhari ve Müslim'de gördüğü hadisle amel etmek zorundadır diyor dedim. Onu bırak dedi o Vahhabi dedi. Dedim siz Şahrani'yi tanıyor musunuz? Onu geç dedi ya o Vahhabi dedi. Bakın dedim Şahrani şöyle şöyle bir zat dedim. Ondan sonra bunlar anladılar Şahrani'nin kim olduğunu. O konu geçti. Biraz sonra dediler ki hadisleri dedi muhakkak sufi olan bir alimden alacaksınız dedi. Öyle herkesin hadis kitabına bakmayın dedi. Öyle mi dedim? Peki dedim Bukhari dedim hangi tarikattandı dedim. Nakşibendiydi dedi. Dedim nasıl olur dedim. Muhammed Bahattin Bukhari Nakşibendi şeyhi kurucusu İmam Bukhari'den 400 sene sonra yaşamış. Nasıl olur? Onlar dedi manen dedi böyle dedi. Öyledir dedi. Tamam dedim o zaman dedi. Madem dedim Bukhari Nakşibendi'ydi dedim. O halde dedim benim Bukhari'deki hadisle amel etmemde sorun yok sizin söylediğinize göre. Dedim. Şimdi kaçacak bir yer bulamadı. Bu sefer taltifle, yani şerrinden emin olacak ya güya. Bu sefer bana yaltaklık yoluyla kırmaya çalıştı. İşte abimiz falan filan. İşte tekrar görüşelim de. Tamam görüşelim. Böyle şey yaptı. Ama dedim hala merak ediyorum dedim. Şu Bukhari'de nerede şu cezbadisi dedim. Bukhari'de yok dedim. Ben dedim birkaç defa okudum dedim. Tekrar ediyorum dedim. Nasip değilse zaten göremezsin dedi. Yani sıyrılmak çok kolay. Şimdi bunların bu sıyrılmalar da böyle bir şey. Yani Suyuti Vahabidir o. Vahabi olamaz Suyuti çünkü Muhammed bin Abdülvehhab. Yani Vahabilik denilen şey Suyuti'den 300 sene sonra çıkmış. Hatta ben yarısına kadar tercüme ettim. Sonra başka meşguliyetler girdiği için yarısı kaldı. Suyuti'nin El-Emru bil-İttiba ve Nehyu anil-İptida diye yani ittibanın, sünnete tabi olmanın emredilmesi, bidatlerin yasaklanması diye bir kitap var ki bunu tercüme ettiğimizde, tamamladığımızda Allah izin verirse göreceksiniz ki Muhammed bin Abdülvehhab'ın davetini Suyuti ondan senelerce önce yapmış. Sufiler tarafından zaten şikayet ediliyor. Bayağı kavgalı gürültü bir şekilde haklı söylediği için şeyh, yani şeyhi olduğu sufiler tarafından sultana şikayet ediliyor ve sürgün ettiriliyor Suyuti. Böyle birisi. Tarikat şeyhi ve dervişleri sünnete uyma konusunda ikaz ediyor. Bu ikazından dolayı sultana şikayet ediliyor. Yani tarikat şeyhi bile kurtulamıyor yani bir takım hakka uymaya çalıştığı zaman. O dönemlerde, inzivaya çekildi bu dönemlerde Suyuti'nin yazdığı bir kitap bu. Sünnetlere bağlılık, bidatlerden kaçınma diye bu kabirler bidati, musiki bidati, müzik bidati, işte kadınlarla sohbet bidati falan bunların hepsini bidat olduğuna dair geniş açıklamalar var. Bir iki teknik hatalar da olsa kitap bir sufinin ufkunu açacak bir kitap. Allah bilir. Şimdi yarısını yaptım ancak vakit müsait olacak da kalanını tamamlayacağız Allah izin verirse. Başka bir soru yoksa kaydı bitirelim inşallah. Amin. Ecmain. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etubu ileyke.